Merhaba, burası Ata Radyo. Türkiye'de ve dünyada olup bitenler, ekonomi, demokrasi ve özgürlükler, siyaset ve insanlar ve tarihten sayfalar hakkında yapmış olduğumuz yayınlardan bir diğerine hoş geldiniz. Bu yayınımızda Farih Rıfkı Atay'ın yazmış olduğu Çankaya adlı kitaptan Atatürk'ün Çanakkale Savaşı döneminde yaptıkları ve o dönemde kendisine karşı olanların izlemiş oldukları politikalar ve olaylarla devam edeceğiz. Kitaptan devam edelim. Mustafa Kemal ordunun yıldızıydı. Fakat onun hırslarına sınır olmadığı inancında bulunan Enver ve partizanları kendisiyle anafartalar üzerine yapılan bir konuşma fotoğrafı ile birlikte harp mecbuasında basıldığı sırada baskıyı durdurup resmini çıkartmışlar. Yerine Liman von Sanders'in fotoğrafını koymuşlardı. İstanbul'u bir Alman bile kurtarmış olmalı fakat Mustafa Kemal, Sarıkamış bozgununun manevi yükü altında kıvranan Enver'i gölgede bırakmamalıydı. Görüyorsunuz Mustafa Kemal'in ön almaması, lider pozisyonda görülmemesi, yaptıklarının halk tarafından ve dünya tarafından yeteri derecede bilinmemesi için o dönemin İttihat ve Terakki yöneticileri ne tür kararlar alıyorlar, ne tür uygulamalar içerisinde bulunuyorlar. Devam ediyoruz. Karargahından İstanbul'daki dostu Madame Corinne yazdığı bir mektupta Atatürk şöyle der: "Benim adımın duyulmamasına şaşmayın. Ben önemli savaşların kahramanı olarak Mehmet Çavuş'a şeref kazandırmayı tercih ettim. Tabii şüphe etmezsiniz ki savaşı idare eden dostunuzdur ve savaş gecesi Mehmet Çavuş'u bulan da oydu." Anafartalar kahramanı için son sözü Rauf Orba'ya bırakalım. Bizi Asya'ya atarak müttefiklerimizden ayırdıktan sonra Ruslarla birleşmek isteyen İngiliz planına doğru kararı ve başarılı saldırıları ile ilk engel olan şüphesiz Mustafa Kemal Bey'dir. Mustafa Kemal bazı işleri için izin alarak Sofya'ya gitmiştir. Başkumandanlık tarafından kendisi Çanakkale'den Edirne'ye dinlenmek üzere çekilmekte bulunan 16. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Mustafa Kemal 14 Ocak'ta Karaağaç'a geldi. Ertesi gün askerlerinin başında at üstünde ve halkın coşkun alkışları arasında Edirne'ye girdi. Şubat sonlarına kadar orada kaldı. 1916 yazında Erzurum'u geri almak üzere Diyarbakır bölgesinde 2. Ordu'yu topluyorduk. Başkomutan Mustafa Kemal'i bu cephede aynı 16 numaralı Kolordu'ya yolladı. 12 Mart'ta Kolordu'ya geldi. Kolordu, Bitlis çevresindeki bir tümenle Muş çevresindeki bir tümenden kuruluyordu. Bitlis, Muş, Fırat hatlarında 80 kilometrelik bir cephe. Ruslar bizim saldırı planımızı bozmak ve 2. Ordu toplanmadan önce Erzurum cephesindeki 3. Ordu'ya saldırmaya karar vermişlerdi. Fakat bu saldırı sırasında Bitlis-Muş bölgesindeki Türk kuvvetleri Rusların sol kanatlarının gerisini tehlikeye sokabilirdi. Ruslar 3. Ordu'ya saldırmadan önce Bitlis-Muş dolaylarında harekete geçtiler. Rusların 3 misli kuvvetle yaptıkları bu saldırı karşısında 16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal ustaca bir manevrayla Rusları püskürttü ve Bitlis'le Muş'u geri aldı. Ruslar Ağustos ayında yeni bir deneme daha yaptılarsa da bir sonuç elde edemediler. Böylece Mustafa Kemal Rusya devine karşı tek zaferinde kahramanı olmuştur. Bakın, Mustafa Kemal Rusya devine karşı tek zaferinde kahramanı olmuştur. Bu bilgi, hani resmi tarih, resmi tarih deniyor ya, işte bu bilgiyi birçok resmi tarih kitabında bulamazsınız. Tekrar edelim. Rusların 3 misli kuvvetle yaptıkları saldırı karşısında 16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal ustaca bir manevrayla Rusları püskürttü ve Bitlis'le Muş'u geri aldı. Yani Bitlis'le Muş'u almış olan Rusların daha da ileri gidip Erzurum'u da alma çabalarına karşı Mustafa Kemal ustaca bir manevrayla Rusları püskürterek Bitlis'le Muş'u geri alıyor. Ruslar daha sonra yeni bir deneme yapıyorlar Ağustos ayında fakat ondan da bir sonuç elde edemiyorlar. Tekrar edelim. Mustafa Kemal Rusya devine karşı tek zaferinde kahramanı olmuştur. 1917 yılı başında da bu ve benzeri çabalarından ve zaferlerinden dolayı Tuğ Generalliğe yükseltilmiştir. Bu savaşlar pek çetin olmuştur. Mustafa Kemal etrafı Rus süngüleri ile sarılma tehlikesi gösterecek kadar kendini ortaya atmış, emri altındakilere daima yiğitlik ve fedakarlık örneği olmuştu. 1916 sonlarında Mustafa Kemal 2. Ordu Komutan Vekilliğine atanmıştır. Sekerat'ta bulunan ordu karargahına gelince Ordu Kurmay Başkanı Albay İsmet Bey ile buluştum. Ordunun durumu pek kötüydü. Kara kıştan önce geri çekerek kurtarmak lazımdı. Mustafa Kemal o sıralarda açlıktan insanların birbirlerini yediklerini kaç defa anlatmıştır. Bakın, Dünya Savaşı sırasında her şey güllük gülistanlık diye göstermek isteyenler var. Anadolu'da, Balkanlar'da, Arap Yarımadası'nda herkesin savaştığı ama Osmanlı'nın bir şekilde insanları doyurduğu ve hayatın bir şekilde düzgün devam ettiğini düşünenler var. Ve bunların sayıları hiç de az değil. Ancak gerçekleşen olan biten bunun tam tersi. Bakın Mustafa Kemal ne diyor? Mustafa Kemal o sıralarda açlıktan insanların birbirlerini yediklerini kaç defa anlatmıştır. Yani bir yamyamlık söz konusu. Nerede? Anadolu'da. Ne zaman? Birinci Dünya Savaşı sırasında. Oysa ki ne anlatılıyor? Halk gidiyor, savaşıyor, zaferler kazanıyor veya yeniliyor. Ancak hayat bir şekilde devam ediyor. Hayır, böyle değil. İnsanlar birbirlerini yiyecek duruma gelmiştir. Osmanlı'nın durumu budur. Böyle bir imparatorluk yıkılmaya mahkumdu ve yıkıldı. Devam edelim kitaptan. İslam Ansiklopedisi'nin Atatürk Fırkası'nın bu bölümünde bir kayırma vardır. Ansiklopedi diyor ki, Albay İsmet kendisini ordusunun durumu hakkında aydınlattı. Bunun üzerine kışın yiyecek güçlüklerine uğramamak için ileri hatlarda hafif birlikler bırakarak ordu cephesini geri almaya karar verdiler. Mustafa Kemal bana o günün hatırasını şöyle anlattı. Ben Enver'in adamı olduğu için İsmet'i sevmezdim. İsmet'ten kasıt İsmet Paşa, İsmet İnönü. İsmet Bey harp başında kumandanlık karargahında harekat şubesi müdürüydü. Kendisine hemen bir geri çekilme emri hazırlanmasını söyledim. Gitti gelmez. Yaverim Cevad'ı bak ne yapıyor diye yolladım. Döndü. Masasının başında düşündüğünü söyledi. Şehirler ve topraklar bırakacaktı. Orduyu kurtarmak için başka çare yoktu. Ama böyle bir karar vermek de güçtü. Git söyle, yazamıyorsa ben dikte edeyim dedim. Bir müddet sonra çekilme emrini yazmış getirdi. Askerlik edebiyatına örnek diye alınabilecek kadar iyi düşünülmüş ve yazılmıştı. İsmet İnönü sonuna kadar da Atatürk'e parlak bir kurmaylık yani ikinci adamlık etmiştir. Geri çekilişte ordunun en arkasındaydı. Nasıl ki Çanakkale saldırılarında en önündeyse. Ona göre bizim askeri panik tehlikesini uğratmamak için daima en yakınında olmalıdır. Bir asker, ben kafiri öldürüyordum, niçin geri çekerler bizi, ne korkakmış kumandan, nereye kaçtı kim bilir diye söyleniyordu. Mustafa Kemal, sen o kumandanı tanır mısın diye sordu. Yarı karanlıkta yüzüne baktı. Benim o, der askere karşı. Er şaşalayarak, ha o başka. İşte askerin yanında, askerin en önünde cephedeyseniz, geri çekiliyorsanız da en arkasında olmanız ne kadar önemli. Askerin maneviyatı, askerin duygu ve düşüncesi. Bakın asker ne diye düşünüyor o sırada? Ben kafiri öldürüyordum, niçin geri çekerler bizi? Atatürk bilmez miydi bu askerlerin, bu erlerin hepsini orada telef etmeyi? Tabii ki bilirdi. Fakat geri çekilerek insanları, askerleri hayatlarına devam etmeleri için bir karar almış oldu. Bu kararı almak onun için kolay mıydı? Tabii ki değildi. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı sırasında da geri çekilmeler söz konusu olmuştur ki kitapta zaten geçecek. Ama geri çekilmeleri bir hazırlık harekatı ve bir toplanma, bir kendine gelme olarak düşünmek daha mantıklıdır. Atatürk'ün yapmış olduğu da budur. İnsanların hayatı çok çok önemlidir. Giden topraklar tekrar savaşılarak elde edilebilir. Fakat giden canlar geri gelmez. Dolayısıyla asker, yurttaş, her kim olursa olsun, insanların canını öncelikli kılan bir politika içerisinde olmak lazımdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün de politikası daima bu olmuştur. Devam edelim kitaptan. Bu sırada 4. Ordu'yu teftişe geleceğini bildiren Ensi ile Hicaz Kuvve-i Seferiyesi başına getirmek istediler. Görevi Medine'yi kurtarmak ve Hicaz'ı İngilizlerin elinden almak olacak. Şam'a 4. Ordu karargahına geldim. Komutan aynı zamanda Bahriye Nazır olan eski arkadaşı Cemal Paşa'ydı. Bu sırada 4. Ordu'yu teftişe geleceğini bildiren Enver Paşa, acaba Hicaz'dan çekilsek de oradaki birlikleri ve taşıtları savaşı lehimize çevirmek için Filistin cephesine mi getirsek diye sormuştum. Mustafa Kemal'le de görüşerek Cemal Paşa Hicaz'ı boşaltmak daha doğru olacağı cevabını verdi. Boşaltmak aynı zamanda hayli tehlikeliydi. 500 kilometre uzunluğundaki bir yoldan ön, yan ve arka ateş altında olarak çekilecektik. 4. Ordu'nun Kurmay Başkanı Ali Fuat Erden, sonradan Orgeneral ve Harp Akademisi Komutanım der ki, böyle bir hareketin harp tarihinde misli yoktur. Bu işin yapılabilmesi için Medine ve peygamberin kabrini savunmadan vazgeçileceğine göre, din duygularının etkisi altında bulunmayarak yalnız bir stratejist ve tabiyeci gibi hareket edecek azimli ve yeterli bir komutana ihtiyaç vardı. Bu aşırı güç işi başarabilecek adam ancak Mustafa Kemal Paşa'ydı. Mustafa Kemal, en doğrusu şimdiye kadar kim savunmuşsa çekilmeyi de o yapmalıdır diyordu. Haklıydı. Ona kalsa Filistin'i gerisinde İngilizlerle boğaz boğaza bırakıp peygamber torunlarının İngilizlerle birleşerek sağladıkları Medine'ye elbet getirmeyecekti. Şimdi ona yalnız peygamberin mezarını düşmene bırakmak görevi yükletilecekti. Enver Paşa geldi. Teftişten sonra 2. ve 3. Ordular grubu İzzet Paşa'nın komutasına verilerek Mustafa Kemal Paşa 2. Ordu komutanlığına atanmış, Medine'nin boşaltılması da emredilmiştir. Sultan Reşat, Medine boşaltılırsa halifelik ve padişahlıktan çekileceğini söylemişti. Sadrazam Talat Paşa da o çekilmeye karşı koydu. Enver Paşa boşaltma kararını zoraki verdiği için o da vazgeçti. Fakat Medine ve Hicaz'ı bırakmamak yüzünden Filistin savunulmamış, Kudüs düşmüştü. Bakın vermiş olduğunuz kararlar daha sonraki tarihi ne kadar etkiliyor? Ne olmuş? Tekrar okuyalım. Sultan Reşat, biliyorsun 2. Abdülhamit'ten sonra Sultan Reşat, Medine boşaltılırsa halifelik ve padişahlıktan çekileceğini söylemişti. Sadrazam Talat Paşa da o çekilmeye karşı koydu. Enver Paşa boşaltma kararını zoraki verdiği için o da vazgeçti. Padişah, sadrazam ve başkomutan Enver Paşa'nın vermiş olduğu kararların sonra gerçekte ne olmuş onu öğrenelim. Medine ve Hicaz'ı bırakmamak yüzünden Filistin savunulmamış, Kudüs düşmüş. Bu kadar basit. Yani zamanında vermiş olduğunuz, daha doğrusu vermek zorunda olduğunuz kararlar eğer yanlış ise bunlar sizi daha büyük bir geri dönüşte bulunarak sizi daha fazla etkileyebilir, daha fazla zarar verebilir. Belki de biz Medine ve Hicaz'ı bıraksaydık o vakit Filistin cephesini daha güzel, daha iyi, daha kuvvetli bir şekilde savunarak hem Filistin'in hem Kudüs'ün düşmesini belki geciktirecek, belki de bizim elimizde kalmasını sağlayabilecektik. Devam edelim. Bir müddet sonra Bağdat'ı İngilizlerden geri almak için bir ordular grubuna kumanda etmek üzere General Falkenhayn Türkiye'ye geldi. Halep'te toplanacak olan bu gruptaki 7. Ordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal atanmıştı. O sırada İngilizler Filistin'de saldırıya geçtiklerinden General Falkenhayn komutasındaki Yıldırım Orduları grubu bu saldırıyı önlemek için görevlendirilmiştir. Fakat Mustafa Kemal generalin tutumunu hiç beğenmediği için 7. Ordu Komutanlığından istifa etti. Yeniden 2. Ordu'ya atandı ise de onu da reddetti. Kendisine İstanbul'a gelmesi için izin verdiler. İstanbul'a gelebilmesi için at ve kısraklarını satması lazımdı. Bu işi Cemal Paşa üstüne aldı. Türkiye'yi kurtarmak için bir şey yapmalıydı. Geceli gündüzlü bunu düşünüyordu. Halep'te Cemal Paşa kendi fikirlerine katılarak ne yapmalı dedi. Hiçbir şey yapamazsınız, hiç olmazsa çekiliniz. Yapamam. Çünkü benim ve evlatlarım için dayanabilecek hiçbir şeyim yok. Bahis konusu koca bir milletin ölüm kalımıdır. Yok olmaya doğru giden budur. Böyle durumda şahsi kayıtlara düşmemelidir. O tarihte umumi durum üzerinde etkili olacağını şüphe etmediğim arkadaşımın harekete geçmesi için çok bekledim. Cemal Paşa ile çok şeyler konuştuk. Ortaklaşa kararlar vermiş olduğumuzu sandım. Mustafa Kemal 5 Temmuz 1917'de 7. Ordu Komutanlığına atanmıştı. 20 Eylül 1917'de Başkomutanlık Vekilliğine verdiği şu rapor, 1. Dünya Savaşı'nın Türkiye bölümünde tarihi bir önem almıştır. Halep, 7 Eylül 1333 yani 20 Eylül 1917. Bakalım Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanlığına atandıktan sonra Başkomutanlık Vekilliğine nasıl bir rapor gönderiyor? 1. Önce umumi memleket durumu dikkate alınmalıdır. Harp, Müslüman, Hristiyan bütün halkımızı bitkin bir hale getirmiştir. Halk ve idare arasındaki bağlar çözülmüştür. Evlerinde kalanlar her bakımdan hükümete uzak durmaktadır. Bu kalanlar da ya kadınlar, ya acizler veya asker kaçağı olup çalışıp topraktan aldıkları kendi geçimlerine yetmezken askeri ve sivil idare onlardan açlık ve ölüm pahasına varlıklarını yoklarını almakta direnmek zorundadır. Öbür yandan idare tam bir aciz içinde olduğundan umumi hayatın bir anarşiye doğru sürüklenmesini önleyememekte, adalet ve hukuka aykırı davranışlar hükümetten nefreti arttırmaktadır. Mahalli hükümetin aciz içinde olması bir zabıta kuvveti olmamasından, ihtiyaç yüzünden memurların rüşvetçi olmalarından, vurgun ve yolsuzluklardan, adalet cihazının asla işleyememekte bulunmasındandır. Bu hal, umumi hayatı her köşede, her şehirde çürütmektedir. Halk, geçimi ve ticaret işleri korkunç bir çöküntüye uğramıştır. Bugün bir para meselesi var ki, bu ne memurlarda ne halkta geleceğe emniyet bırakmamış, namuslu kimseleri mukaddes saydıkları değerlerden uzaklaştırmaktadır. Harp devam ederse karşısında bulunduğumuz en büyük tehlike her taraftan çürüyen ulus saltanat binasının bir gün içeriden birdenbire çökmek ihtimalidir. Çok garip bir şekilde içinde bulunduğumuz dönemle birebir olmasa bile çok yakınen bağlantılı bir madde olduğunu düşünüyorum ben. Bakın ne diyor? Halkın geçimi ve ticaret işleri korkunç bir çöküntüye uğramıştır. Yani bir ekonomik kriz var. Bugün bir para meselesi var ki ne memurlarda ne halkta geleceğe emniyet bırakmamış. Yani memurlar ve halk geleceklerinin ne olacağı konusunda tamamen nasıl diyelim karamsar hale gelmişler. Namuslu kimseleri mukaddes saydıkları değerlerden uzaklaştırmaktadır. Namuslu gördüğünüz, hak yemeyeceğini düşündüğünüz, rüşvet almayacağını düşündüğünüz insanların da öyle bir duruma gelmiş ki bu insanlar artık bu değerlerinden de vazgeçmek, uzaklaşmak durumunda kalmışlar. Ve harp devam ederse karşısında bulunduğumuz en büyük tehlike her taraftan çürüyen ulus saltanat binasının bir gün içeriden birdenbire çökmek ihtimalidir. Şu an içinde yaşadığımız toplumun da çürümüş veya çürüyor olduğunu hissetmediğimizi söyleyebilir miyiz acaba? Madde 2. Umumi askeri durum harbin yakında biteceğini göstermemektedir. Müttefiklerimizin bunu ne zaman söylüyor? Umumi askeri durum harbin yakında biteceğini göstermemektedir. Ne zaman söylüyor? 20 Eylül 1917'de. Harp 1918'de bitse bile bizim harbimiz biliyorsunuz 1922'ye kadar devam ediyor. Hatta Cumhuriyeti sayarsak 1923'e kadar devam ediyor bizim savaşımız. Müttefiklerimizin düşmanlarımızı askeri hareketlerde barışa zorlayacakları artık söz konusu olmayıp Almanlar stratejilerini "geliniz de bizi yeniniz" esasına bağlamışlardır. Düşmanlarımızın birbirinden ayrılmayacaklarına şüphe olmayıp düşman halkın sıkıntı ve yoksulluğu daha azdır. Harp daha uzun sürecektir. Harbi bitirme imkanları bizim tarafın elinde değildir. 3. Türkiye'nin harp durumu şudur. Ordu başlangıca göre pek çok zayıftır. Çünkü 1914'ten işte 1917'ye kadar birçok cephede savaşmak durumunda kalmış. Bunların içinde Çanakkale'de var. Dolayısıyla ordu zayıflamış. Birçok orduların kuvveti olması gerekenin 5'te 1'i kadardır. Memleketin nüfus kaynakları eksileni tamamlamaya yeterli değildir. Hatta 7. ordu gibi bütün memleket içinde iyi tutulmaya çalışılan tek orduya dahi daha düşmanı bir kurşun atmadan kuvvet bulundurmaya imkan bulamıyoruz. En güç işleri görmek üzere biner kişilik taburlarla bana gönderilen tümenin %50'si ayakta duramayacak kadar zayıf olduğundan ayıklanmış ve sağlam kalan Erat 17-20 yaşında çocuklarla 45-55 yaşındaki işe yaramazlardan ibaret kalmıştır. Başka en iyi tümenlerin taburları da İstanbul'dan biner mevcutla hareket etmişler ve en kuvvetlisi 500 mevcutla Halep'e gelebilmiştir. İstanbul'dan 1000 kişiyle çıkan bir tabur Halep'e gelirken anca 500 kişiyle geliyor. Neden? Ya hastalık, ya sakatlık, ya ölüm, ya da askerden kaçanlar söz konusu. Askeri umumi duruma göre mesela son kuvvetlerle Bağdat'ı geri almayı düşünmeye imkan yoktur. En kuvvetli düşman hazır olarak Sina'dadır. 4. Bu kısa açıklamayla artık her şey bitmiştir ve bulunacak çare kalmamıştır demek istemiyorum. Kurtulma yolu ve çaresi vardır. Ancak en iyi tedbirleri bulmak lazım gelir. Bu tedbirler şunlar olabilir. Bakın, durum açıklanıyor, durum ortaya konuyor ve buna çare bulun denmiyor. Durum böyle. Fakat bunun giderilmesi için yapmamız gerekenleri ben şu şekilde düşünüyorum diye çözüm önerileri sunuluyor. Ve eğer bu çözüm önerileri dinlenirse bunların sorumluluğu da alınıyor. Hayatımızda gerek özel gerek iş hayatımızda almış olduğumuz veya bir şekilde eleştirdiğimiz konuları sadece eleştirmekte kalmamalıyız. Peki ne yapmalıyız? Çözüm önerilerimizi de sunmalı, savunmalı ve de savunduğumuz çözüm önerileri eğer ki dikkate alınıp uygulanırsa sonuçlarının sorumluluğunu, iyi veya kötü sorumluluğunu almalı ve hayatımıza bu şekilde devam etmeliyiz. Sadece eleştirmek hiçbir zaman yeterli değildir ve bizi eleştirdiğimiz kişiler karşısında komik, gülünç duruma düşürür. Eleştirinin yanı sıra makul ve mantıklı çözüm önerileri de sunmak bizlerin görevi olmalıdır. Bakalım Mustafa Kemal alınacak tedbirler konusunda neler söylüyor? A. İçeride hükümeti kuvvetlendirmek, beslenmeyi sağlamak, yolsuzlukları en aşağı haddine indirmek. Harbin uzaması yeni kayıplara sebep olsa da elimizde ve gerimizde kalacak bölgeleri ve halkı dayanmaz ve çürük halde bulmamalıyız. Memleket sağlam bir hareket üssü halinde kalmalıdır. Bakın bu tüm hayat, kendi hayatımız için düşünürsek tüm hayatımızı uygulayabileceğimiz bir önlemdir. Siyasi hareket olarak düşünürsek bütün siyasi görüşlerin, partilerin ve hükümetin uyması gereken görüştür. Ne diyor? Hükümeti kuvvetlendirmek. Hükümet kuvvetli olacak. Hükümetin arkasında tüm halkın desteği olacak ya da halkın büyük çoğunluğunun desteği olacak. Hükümette yer alan kişiler işlerini bilen, görevlerine layık, deneyimli, çabuk kavrayan, hızlı karar veren, doğru karar veren ve sorumluluklarını alabilen insanlardan oluşacak. Beslenmeyi sağlamak. İnsanlar aç kalmayacak, açıkta kalmayacak. Uygun maliyetlerle alabilecekleri, almaları gereken bütün sebze meyveleri, et, ekmek, süt bunları bulabilecekler, bulabilmeliler. Hükümetin görevi budur. Yönetimin görevi budur. Yolsuzlukları en aşağı haddine indirmek. Yolsuzluk olmayacak, rüşvet olmayacak, kayırma olmayacak, yandaş olmayacak. Adil, hukuk ve demokrasi çerçevesinde, adalet içerisinde yapılacak olan projeler, atılacak olan adımlar şeffaf ve düzgün bir şekilde atılacak. B. Askeri politikamız bir savunma politikası olmalı. Elimizde bulunan kuvvetleri ve bir tek neferi sonuna kadar saklamalıyız. Memleket dışında da bir tek Türk askeri kalmamalıdır. Rapor bunun arkasından alınabilecek askeri tedbirleri sıralamaktadır. Suriye ve Sina'nın Alman kumandasında bırakılmasına karşıdır. Bağımsızlıkta kıskanç olursak Almanların bizi Bulgaristan'dan daha itibarlı tutacağını söyler. Falkenhayn Alman olduğunu ve her şeyden önce Alman menfaatlerini düşüneceğini saklamamaktadır. Bu sözü söyleyen subaylarca Türk'ün kanı için karar verecek mevkidedir. Halep'te, Fırat'ta ve Suriye'de Alman menfaatlerinin ne olduğu da bilinmektedir. Falkenhayn, Araplar Türklere düşmandırlar. Biz tarafsız davranarak onları kazanabiliriz demekten de çekinmemiştir. Yani adam Osmanlı ordularının kumandanı fakat Araplarla Türkler karşısında Türkleri yani Osmanlı'yı savunmayıp arada biz tarafsız kalalım. Hem Türkleri hem Arapları kazanalım şeklinde bir kafa yapısına sahip. Enteresan. Enver'in cevabı kısa. Bu hareketlere Falkenhayn memur edilmiştir. En doğru kararları vereceğinden eminim. Bu güvenime siz de katılınız. Mustafa Kemal yukarıda anlattıklarımızı söylüyor, çözüm önerilerini anlatıyor. Hatta Falkenhayn'ın Araplarla Türkler arasındaki ilişkilerde ne düşündüğünü de anlatıyor. Buna karşın Enver Paşa'nın cevabı nedir? Bu hareketlere Falkenhayn memur edilmiştir. En doğru kararları vereceğinden eminim. Bu güvenime siz de katılınız. Enver Paşa'nın nasıl bir ruh ve kafa halinde olduğunu umarım bir kez daha anlatabilmişizdir. Bu yayınımız burada sona eriyor. Ata Radyo, Türkiye ve dünyada olup bitenler, ekonomi, demokrasi ve özgürlükler, siyaset ve insanlar hakkında yayın yapar. Ve bu yayınlarda tarihin bize göstermiş olduklarından yola çıkar. Bizleri Twitter üzerinden Ata Radyo 1923 hesabından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Teşekkürler.